Vezirin hilesinden dolayı hüsrana uğraşı beyanındadır. Hükümdar gibi vezir de gafil ve cahil idi. Onun için kadim ve ezeli olan hakla pençeleşmeye kalktı. O vezir öyle bir hüda ile cenkleşiyordu ki o hüda bu alem gibi yüzlerce alemi bir hamlede yoktan var edebilirdi. 530. Ve eğer göze basiret nuru verirse her nazarda bu alem gibi 100 cihan peyda olur. Gerçi bu alem senin indinde büyük ve nihayetsizdir ama ilahi kudret önünde bir zerre bile değildir. Bu cihan biliniz ki canlarınızın mahbesidir. Siz evliya ve enbiyanın gittiği o cihana gidiniz ki o hakikat fezasıdır. Bu cihan mahdut, o cihan hudutsuzdur. Ve bu nakış ve suret o mana aleminin önünde perdedir, engeldir. Firavun'un 100 binlerce mızrağını Musa'nın bir tek asası kırdı. 535. Kalinus'un 100 binlerce tababet marifeti İsa'nın ve onun nefesinin karşısında ehemmiyetini kaybetti. Kitaplara yazılı 100 binlerce şiir vardı. Fakat bir tek ümminin kitabına karşı utanılacak hale düştü. Bir kimsenin kuvvet ve kudret sahibi Yaradan'ın karşısında olgun kişi haline gelmemesi için ancak dun ve kısır olması lazımdır. O hüda dağ gibi muhkem ve kavi nice kalbi kopardı ve akıllı kuşu iki ayağından asa koydu. Hakkın fazla ihsanı Allah'a fehim, akıl ve şuur yoluyla değil, gönül yoluyla ızdırap çekerek gidenler içindir. 540. Nice hazine doldurucu, köşe ve bucak kazıcı kimseler, o hayal kumkuması vezire sığır sakalı oldular. Yani kapıldılar. 'Sığır kim ola ki sen ona sakal oluyor, yani kapılıyorsun. Dünya öküzüne ve tabiat sığırına tabi oluyorsun. Toprak nedir ki sen onun otu oluyorsun? Yani onda kök salıyor, ondan faydalanıyorsun, gıdalanıyorsun. Bir kadının kötü hareketinden dolayı yüzü sarardı, günahından utandı. Allah da onu meshederek zühre yıldızı yaptı. Ey inatçı! Bir kadının suretini zühre yıldızı haline getirmek, meshetmektir de toprak ve kil olmak mesh değil midir? Ruh seni göklerin yüceliğine iletir. Sen ise aşağının aşağısı su ve balçık tarafına gidersin. 545. Sen kendini bir alçaklığa meshettin. Halbuki vücudun akılların imrendiği bir varlıktır. Şimdi kendini ne şekle koyduğunu gör. O zühreye çevrilen kadının mesih yanında senin değişmen ne kadar aşağı olmuştur. Himmet atını yıldız cihetine sürdün ve kendini nücum ilmine verip feleklere yükseldiğinde orada meleklerin secde ettikleri Adem'i tanımadın. Neticede sen de Adem evladı değil misin? Ne vakte kadar alçaklığı şeref sayacaksın ey soyu kurumuş? Ne vakte kadar ben bu alemi elimde tutarım, şöhretim, saltanatım ve zenginliğimle bu alemi kendimle doldururum dersin? 550. Eğer cihan baştan başa karla dolu örtülü olsa, güneşin harareti onu bir nazarda eritip yok eder. O vezirin ve onun gibi 100 binlercenin eylediği günahı huda bir kıvılcımla yakıp yok eder. O tahayyüller kuran dimağa hikmetler düşündürür ve zehir gibi acı suyu şerbet haline getirir. O şüpheye düşen kimseyi yakin ehli kılıp hakikate ulaştırır ve kin doğuran sebeplerden sevgiler yaratır. İbrahim'i ateş içinde canlı tutar ve korkuyu ruha emniyet sebebi kılar. 555. Ben Tanrı'nın sebeplere hayat ve ateş verişine hayranım ve Sofestati gibi onun gizli hikmetlerinin hayalleriyle doluyum. gafil, vezir bir hak dini olan İsa dinini örselemekle bizzat hakla savaşa girdiğinin farkında değildi. Alemlerin hem de yüz binlerce alemin yaratıcısı olan Tanrı, bütün bu alemleri eğer dilerse sana kendi bakışıyla görmek saadetini verebilir. O zaman onun neler yaratmış, nasıl yaratmış ve daha neler yaratmaya kudretli olduğunu yalnız bakan gözlerle değil, gönül gözüyle de görmek ve bilmek derecesine erebilirsin. Zaten senin basiret gözün açıksa, bakışların Hakk'ın bakışıyla uyanıksa, gözlerinin önünde bütün bu alemler mevcut demektir. Öyle alemler ki senin sonsuz zannettiğin bu alem, onun yanında ancak bir zerre ölçüsündedir. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz dünya, sizi o alemleri görmekten alıkoyan bir engel, bir perdedir. Ruhunuz, dünya gösterişlerine esir olmaktan kurtulduğu ve Tanrı velileriyle nebilerinin vardıkları hakikati görmeye başladığınız gün, seyranınızın ve saadetinizin fezası sonsuz olacaktır. Geçici varlıkların bir taraftan yaratılıp öbür taraftan bozulduğu ve çürüdüğü bu aleme, alemi kevnü fesat diyeceksin. Bu kevn ve fesat alemindeki göz ve gönül çelici hayallere vurulup da her şeyi onlardan ibaret sanırsan, onların hakikatini görebilmek yolunda boş yere gecikmiş olursun. Marifet bir cihanda sultan olmak değildir. Marifet iki cihanın padişahıyla padişah olmaktır. Senin gönül kuvvetin Firavun'un askerleri gibi değil, Musa'nın asası gibi olmalıdır. O zaman bir tek asanın on binlerce silahlı askere üstün gelişindeki sırrı anlarsın. Yahut nice büyük hekimlerin asırlarca uğraşarak elde edemedikleri ölüye hayat verme ve görmeyen gözleri bir nefeste açma kudretinin temsilcisi olan İsa'yı daha yakından öğrenirsin. Bilirsin, Arap dilinin şairleri daha cahiliye devrinde aruz gibi dile musiki kudreti katan bir vezin bularak asırlarca nice duygulu şiirler söylediler. Kâbe duvarına asılmış ve nice gönüllere haz vermiş öyle şiirler söylendi ki Hazreti Muhammed'den önce ve sonra kitaplar ve kitaplar doldurdu. Fakat onun ümmisi yine onun vahyini lisan haline getirdiği gün, sözün böylesine ilahisi karşısında ondan evvel ve sonra söylenmiş bütün sözler utanılacak seviyede kaldılar. Zira Kur'an-ı Kerim'in ayetleri baştan sona musikilerin en ilahisini seslendirmiştir. Secileri, kafiyeleri, musiki cümleleri ve ilahi hikmetleriyle o büyük ümminin her asırda yaşayan ve yaşayacak olan mucizesi olmuş ve olacaktır. Asa, nefes ve kelam, bunların üçünü de ilahi hakikati dile getiren birer lisan bileceksin. Ancak bu lisan söyleyenlerin değil, söyletenin lisanıdır. Bunu anlayacaksın. Bir de şunu, her peygamberin mucizesi kendi çağında en ileri ve yaygın hale gelmiş bilgi, sanat ve marifet kollarında ışıldar. Mesela Musa peygamber zamanında sihre ve büyüye inanmak bir dindarlık halinde yaygındı. Sihirbazlar çağlarının en hürmet gören, sayılan ve korkulan insanları olmuşlardı. Musa asasını işte bu zamanda kullandı. Asasını ejderha kılığına koyarak sihirbazları korku ve aciz içinde bıraktı. Hazreti İsa devrinde ise hekimlik, mesleklerin ve sanatların en üstünü biliniyor, hekimlere büyük saygı gösteriliyor ve hekimlik ilmi gerçekten gelişme gösteriyordu. İsa peygamber görmeyen gözleri eliyle okşayarak ve nefesiyle ferahlatarak açmak gibi ve daha mühim olarak aynı el ve nefes okşayışlarıyla ölüleri diriltmek gibi mucizelerini, bütün hekimliği aciz ve hayran bırakan hareketlerle bu devirde gösterdi. Hazreti Muhammed zamanında ise sözlerin en güzelini, en doğrusunu, en sanatlı olanını söylemek revaçtaydı. Hatipler ve şairler cemiyetin en saygı gören insanları olmuştu. Söz sanatının üstatlarına bütün bir cemiyet derin hayranlık duyuyordu. Şiir ve kelam sahiplerine adeta mukaddes insan gözüyle bakılıyordu. Hazreti Muhammed işte böyle bir zamanda Kur'an-ı Kerim'in surelerini ilan etti. Okuma yazma bilmeyen bir Tanrı ümmisinin böylesine güzel, ulvi, sanatlı ve her sözden üstün bir telkin lisanıyla söylediği ayetler, o devrin bütün fesahat ve belagat ehlini hayrette bıraktı. Çünkü Hazreti Muhammed'di Allah söyletiyor, onun dilinden bizzat büyük yaratıcı konuşuyordu. Asırlardan beri ve bugün hala Kur'an-ı Kerim'in hiçbir dilde kendi terennüm lisanındaki ilahilik ve güzellikle ifade ve tercüme edilemeyişi bundandır. Çünkü Kur'an lisanı bir ilahi musiki lisanıdır. Alelade bir musikiyi bile bir başka musikiye tercüme mümkün olmadığına ve tecrübe edilmediğine göre, Kur'an-ı Kerim'in her biri bir musiki cümlesi olan ayetlerini aynı ses ve söz kudretiyle bir başka dile çevirmek bunun için kabil olmuyor. Allah'ın kudret ve kuvvetini ancak kafaları işlemeyen kimseler anlayamaz. Böyleleri alim olmadıkları halde arif olan ve Allah büyüklüğünü gönüllerinin duygusu ve ruhlarının sezgisiyle idrak eden temiz insanlardan daha geri ve daha zavallıdırlar. Buna mukabil ruhu geri ve aşağılık olmayan kimsedir ki o ulu varlığı sezer. Onun yolunda kendi dünyalık vücudunu bir an evvel yok etmeye ve ancak onunla ebedi olmaktaki hazzı tatmaya koşar. Yalnız kendi aklını ve kendi benliğini her şeyin üstünde ve kendi kuvvetini mağlup olmaz görenleri bu devran oldum olası kaldırıp yere vurmuştur. Nice kendi aklına inanmışların dağ gibi sağlam görünen bilgileri kendilerine tuzak olmuştur. Yem peşinde koşan ve ele avuca sığmayan kuşun ökseye tutulması gibi onların da bilgileri haramiler gibi kendi yollarını kesmiştir. Demek ki Hakk'ın fazlına, onun kudret ve yüceliğine karşı kibir ve azamet değil, yanık gönül, yatık boyun gerektir. Yoksa hayal ve gurur nice bilgiçleri maskara etmiş, nice sihirbazları kendi büyülerinin karanlığına gömmüştür. Güzel yüzlü Zühre'nin karşısında hikmet ve adalet vazifesini unutan Harut ile Marut gibi ki beden ülkesinde bunlar adaletle vazifeli iken şehvetin taktığı çelme ile baş aşağı düşerek nefis ve tabiat kuyusunda öylece asılı kalmışlardı. Nice fikir ve felsefe büyükleri Allah'ı akıl ve bilgi yoluyla bulmaya çalıştılar. Zihinlerini Allah'ı bulmaya, Allah'ın varlığını ve birliğini başka insanlara tanıtmaya hasredenlerin bu gayretleri elbette teşekküre değer ve bunların birçokları vardıkları netice ile değil, fakat koyuldukları yolun güzelliğiyle başkalarına faydalı oldular. Fakat hangi bilgin ve hangi felsef Allah'ı ona fikir ve felsefe yoluyla değil de gönül yoluyla gidenlerin ve ona ızdırap çekerek ulaşanların vardığı derecede tanıtabildi? Allah'ı ancak kendi vicdanlarında his ve idrak edenler ve kendi gönüllerinde ışıldar bulanlardır ki, onu bilmenin, onu bulmanın sırlarına erdiler. Neticede anlaşılan bu oldu ki, yaratılıştan bu yana Allah'ı bilmenin, hakka ve hakikate varmanın tek yolu yine aşk yoludur, irfan yoludur. Bir kelimeyle gönül yoludur. Sığır başını sallayınca sakalı da birlikte sallanır. Görenler sığırın bu baş sallama ile bir hakikati tasdik ettiği fikrine kapılırlar. Sakalın sallanışını, başın hareketlerinin tasdik gibi görmek, nice sakallı insanların aynı hareketlerini andırdığı için göze hoş gelir. İşte nice insanlar da kendilerine mesel söyleyenleri sığırlar gibi böyle tasdik ettiler. Onlara sığır sakalı gibi tabi oldular. Hakikatte ne kendilerine söyleyen başta öküzünkinden fazla bir akıl, ne bu sözlere uyar gibi görülen sakalda bir şuur vardı. Vezirin sözlerine kananlar, kendi kafalarında bir fikir, bir akıl uyandırılmış sandılar. Ve bir sığır sakalı gibi onun rüzgarına uydular. Hakikatte o vezir bir dünya öküzüydü. Ötekiler ona sakal oldular. Vezir ekilmemiş bir toprak gibidir. Bunlar onun ekini değil fakat otu oldular. Zöhre yıldızı güzellik ve parlaklık timsalidir. Düşünenler onun işlediği günahtan utandığını ve utandığı için de Tanrı tarafından bağışlanıp mesh edilerek zühre yıldızı haline konulduğunu söylerler. Hikaye şöyledir. Zühre aslında çok güzel bir kadındır. Kocasıyla geçinemediği için o vakitler yeryüzünde hakimlik yapan Harut ve Marut isimli iki melek huzuruna çıkıp erkeğinden davacı oldu. Fakat meleklerin ikisi de onun güzelliğine vuruldular. Melek olduklarını, hele hakim olduklarını unutup onu kendileriyle halvet olmaya çağırdılar. Kadın bu meleklerin arzularını kabul etmek için bazı şartlar koştu. Onlardan kendi taptığı puta tapmalarını istedi. Kocasını öldürmelerini istedi. Onlara şarap içmeyi teklif etti. Melekler puta tapamaz. İnsan öldüremezlerdi. Fakat üçüncü şartı kabulde bir beis görmediler. Fakat şarap içip de sarhoş olunca güzel kadının ilk iki şartını da yerine getirdiler. Kadın daha ileri giderek meleklerin göğe çıkmaları için okudukları ismi azamı da onların ağzından aldı. Bu ismi söyleyerek gökyüzüne yükseldi. Tanrı'dan özür dilemiş olmalı ki Allah onun suretini bir yıldız şekline meshederek onu zühre yıldızı yaptı. Yeryüzündeki günahkar melekleri de kıyamete kadar Babil kalesinde baş aşağı durmaya mecbur ve mahkum etti. Hakikatte bu hikayenin melekleri Harut ile Marut, ruhu ve kalbi temsil ediyorlardı. Bunlar adaleti yerine getirmek ve batılı gidermekle vazifeliydiler. İnsan bedenine gelmelerindeki hikmet ve vazife bu idi. Fakat onlar karşılarına çıkan geçici ve akıl çekici dünya zühresinin güzelliğine kapıldılar. Ona ibretle değil, şehvetle baktılar. Onun sunduğu akıl giderici şaraptan içtiler. Ona müptela oldular. Bu iptila yüzünden içtikleri gaflet şarabı ile kendilerinden geçerek her türlü günahı işleyecek hallere düştüler. Neticede en ulvi alemden en aşağılık aleme yuvarlanıp azaba uğradılar. Ruh ulvi olmakla yüceliklere, nefis ve tabiat süfli olmakla esfele meyledicedir. Ruhun seni misal alemine, mana alemine götürmek emelinde iken, senin böyle bir ruhu aşağılık vücut bağlarıyla toprağa bağlaman neye? İnsanlar meleklerin bile kıskandıkları bir ahsen-i takvim üzere, yani Allah tarafından en güzel ölçülerle, en üstün bir şekil ve tertip içinde ilahi bir siret üzere yaratılmışlardır. İnsanın hakikati bu, yüceliği bundandır. Sen ise bir nur alemi için yaratılmış insanı, dünya kirleri ve vücut hevesleri karanlığına gömerek insandaki hakikati hayvandaki sıfatlara çeviriyorsun. Günahkar ve karanlık bir kadını zühre yapan Tanrı, lütfu yanında senin nurdan yaratılmış bir ruhu toprak ve çamur haline getirmen yazık değil mi? Bu gökle yer arasındaki mesafe kadar birbirinden uzak ve ayrı iki alemdir. Halbuki sen göklere yükselmek için yere gönderilmiş bir tanrı parçasıydın. Sen ki Adem oğlusun ve Adem gibi senin de meylin dünyayadır. Fakat bu dünya meyliyle Adem'in neler, ne asumanlar kaybettiğini düşün. Bununla beraber sana dünya imtihanının kapılarını açıp ruhunu asumana hazırlama fırsatını veren de yine Adem'dir. Bu dünya imtihanında sen yıldızlara yükselmenin yollarını arayacak, bunu öğreneceksin. Madem ki semalarda zühreler bulunduğunu görüyor ve hatta bir yıldızlar bilgisi ile bilgili bulunuyorsun, yerde kalmaya değil, yıldızların üstüne yükselmeye çalış. Bu hareketin ve bu gayretin seni Adem'in oğlu, onun torunu olmak gibi bir yüceliğe çıkaracaktır. Dünya meylinden onun şöhret, saltanat, şehvet ve benzeri ihtiraslarından nefsini üstün tut. Dünya saltanatı beyaz kar gibidir ve hakikat güneşi karşısında her zaman erimeye mahkumdur. Bütün kötülükleri bir kar gibi eritmekte ve eritecek olan bir rahmet nuru ve Tanrı güneşi bulunduğunu unutmamak sana yetecektir. O ki bir kıvılcımla bütün kötülükleri ve kötü düşünceleri yakıp eritmeye kudretlidir. Şüpheyi hakikate, kinleri sevgiye ve yokluğu varlığa çevirici odur. Atıldığı ateş yığınını bir gül bahçesi gören ve ateşler içinde güller derleyen İbrahim, bu fazileti Tanrı'yı bilmekle ve onun aşkıyla yanmakla buldu. Ancak Allah aşkı ile ve onun cezbesi ateşiyle yanmaya alışan ruhu yakacak ateş yoktur. Seni her türlü azabın ve ızdırabın, şüphenin, korkunun ve bütün dalaletlerin mevcut ve mev'ud ateşinden ancak o yüce ateşte yanmış olmak kurtaracaktır. Madem ki duyuyor ve düşünüyorsun, şüpheden kurtulmanın yollarını ara ve Allah'ın derin hikmetlerini sezmeye çalış. Ruhun ve ruhani duyguların ardınca gitmekte yücelik, cismin ve vücut şehvetlerinin ardınca sürünmekte aşağılık ve bayağılık vardır. Allah insanı yaratırken onun insanlığına melekler bile imrenmiş, hayran olmuştu. İnsan ilahi nurun yeryüzündeki tecelli ve zuhurudur. Sen bir Adem oğlusun, bunu unutma. Kendini Allah'ın meleklikten tabiat zindanına attığı Harut ve Marut haline sokma. Ben hep olduğum gibiyim, değişmiyorum diye de kendini aldatma. Yeryüzünde en acı insan değişikliği şekilde, surette değil, gidişte, halde ve sirette olandır ve davranıştadır. Bütün çalışmalarını ruhunun kemaline yarayacak fiil ve hareketlerde topla. İçindeki şeytanın seni durmadan şaşırtan sesini duyma. Zehirlerin şifa verdiğini, şüphelerden büyük inanışların doğduğunu, kinlerin yerini sevgilerin alabileceğini düşün. Coşkun ateşlerin İbrahim'i yakmayışı, ateşliğini kaybetmesinden değil, İbrahim'in böyle bir ateş içinde bile yanmayacak dereceye ulaşmasındandır.